Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Mart 2021 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid-19 haberlerimiz yine notları aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyonu aştı vakaların sayısı. 545 binden fazla da can kaybı var. Dünya çapında 124 milyon Covid-19 vakası var. Yine Hindistan, Brezilya, Meksika ilk dördü oluşturan ülkeler. Bu hafta NATO toplantısı liderler zirvesine hazırlık niteliğinde ve Amerikan yönetiminin Dışişleri Bakanı Blinken'la ilk kez müttefikler sahnesine çıktığı toplantı sonuçlandı. Çin ve Rusya'ya dair oldukça sert açıklamalar, her ne kadar dün itibariyle biraz yumuşatıcı mesajlar gelmiş olsa da Antony Blinken'dan, İttifakı, Transatlantik İttifakı'nın hedefine Çin ve Rusya'nın konulduğu bir manzara çıktı. Amerika'nın adeta Avrupalı müttefikleri yeni bir soğuk savaş için mobilize ettiği bir sürecin başlayıp başlamadığı soruları yöneltiliyor. Yeni soğuk savaş mı başladı şeklinde. Çin ve Rusya'dan tabii açıklamalar var. Onları aktaracağım. Tabii NATO zirvesi ve AB zirvesi de yeni başlıyor bugün. O da ayrı bir başlık ve bugün özellikle de NATO ağırlıklı olarak Batı'nın diyelim transatlantikten çıkan bu tabloyu ve Türkiye'ye yansımalarını konuşacağız. Doktor Naim Babiroğlu konuğum olacak. Kendisinin vakti denk gelemediği için çok kısa süre önce kayıt yaptık. Programın ikinci yarısını pop-up'tan sadece dinleyebileceğinizi şimdiden aktarmak istiyorum size. Beraber konuşacağız, değerlendirmelerini alacağım. Avrupa Birliği zirvesi de başladı. Pandemi nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştiriliyor. Tabii Türkiye açısından önemli başlıklar var ama pek çok çerçevesi de konuşuldu. Biz de konuştuk. Doğu Akdeniz tansiyonun yatışması, Yunanistan'la başlayan müzakereler, Gümrük Birliği'nin yeniden müzakerelere başlanması, üst düzey, yüksek düzeyli diyaloğun bir süredir yapılamaz durumdaydı. Onun açılması, 18 Mart mutabakatı, yani Türkiye'ye sığınmacı karşılığı para ödenmesi şeklinde bunlar başat konular. Angela Merkel parlamentoda hükümetin tutumunu bu konuda açıkladı, izah etti. Onun notlarını aktaracağım. Türkiye'ye verdikleri önemin de altını çizen cümleler. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradığı kısa süre önce haberi düştü. Suriye ve İdlib'de özellikle El-Kaide, Heyet Tahrir-i Şam'ın Türkiye ile Rusya'nın yeni sivilleri çıkartmak için açmakta uzlaştığı kontrol noktalarına itirazları var. Tehditler savuruyorlar. Bu konuda konuştukları belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Türkiye'yi ziyaret ediyor. Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'dan geldi. Ankara'da Dışişleri Bakanı ile görüştü. Henüz bir açıklama yok. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ile de görüştüğü yolunda son dakika haberleri geliyor. Orta Doğu'dan başlıklar da sürem el verdiği ölçüde size aktarmaya çalışacağım. Ama başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, yine Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de paylaştım, dediğim gibi ikinci bölümün pop-up'ı olacak. Naim Babiroğlu'nun vakti nedeniyle kayıt almıştık kendisiyle kısa süre önce, onu belirtelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika'da toplam Covid-19 vakalarının sayısı 30 milyonu aştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği verilere göre aşılama da iyi gidiyor, fena gitmiyor diyebiliriz. 3'te 1, 100 milyon 100 günde 100 milyon doz aşı demişti Joe Biden işe başlarken. 128 milyonu aşmış durumda aşılananların sayısı. Ama tabii pek çok sıkıntı da devam ediyor. Kolombiya'da yükseliş, sokağa çıkma kısıtlaması getirdiler Amerika kıtasından. O noktayı da aktarmak istiyorum. Hindistan'da da çifte mutasyona uğramış yeni bir varyant saptanmıştı. 53 bin vaka bir günde Hindistan'dan çıktı. Hakikaten çok acayip rakamlar. Hatta yani artış hızının daha fazla olduğu da söyleniyor Hindistan'da. Avrupa'da, Britanya'da publara girerken bile aşı pasaportu gösterilmesi gibi bir teklif getireceği Başbakan Boris Johnson'ın ortalığı ayaklandırdı nasıl olur diye. AstraZeneca aşısı Oxford Üniversitesi ile etkinlik oranını update etmiş, güncellemiş, %79 diye açıklanmıştı ama %76 olarak en son verilmiş. Merkel, ben aktarmıştım size, tabii yeni kapanmaya gidiyorlar 18 Nisan'a kadar Almanya'da. Paskalya tatilinin de yasaklanmasını gündeme taşımış idi. Çok büyük tepki koptu, fırtına koptu. Onu da aktarmıştım. Geri adım atmış Angela Merkel. Planlanan tedbirlere bu yoğun eleştiriler yüzünden benim hatamdı diyerek vazgeçmişler. Öyle gözüküyor. Özür diledi halktan. İnsanlar artık burasına geldi tabii. Paskalya bayramında da böyle bir şey çıkınca karşılarına çok büyük tepki çıktı. Avusturya'da da bölgesel karantina uygulamasına başlayacaklarmış 1-6 Nisan tarihleri arasında. Bu arada İtalya'nın eski başbakanı, Forza Italia'nın lideri Silvio Berlusconi bir türlü korona oldu, hala yaşıyor bu arada. Kaç kere de ölümden dönmüşlüğü var. Hastaneye kaldırılmış ama tam koronayla da alakalı olduğu diye bir şey yok. Covid-19'a yakalandığı yolunda haberler de gelmişti. Bir kalp rahatsızlığı falan geliştirmişti. Bakalım, 84 yaşında Covid-19'dan da sağlam çıkarsa dünyanın ölümsüz lideri olarak tarihe geçecek herhalde. Evet, bu arada Sputnik V ile ilgili tartışmalar var. EMA süreç işliyor demişti ama Almanya mesela Avrupa Komisyonu'ndan rivayet o ki Sputnik V alım prosedürünü başlatmasını talep etmiş. Norveç Başbakanı Erna Solberg de benzer açıklama yaptı. Eğer onaylanırsa alabiliriz diye. Avrupa'da aşı açığı var. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç var. Yani Polonya'da 34 bin günlük vaka sayısı, onu belirtelim. Doğu Avrupa'da da hiç iyi değil rakamlar. Rusya'da 9200 çıkmış son 24 saatte. Toplumsal bağışıklığı sonbaharda yakalayacaklarını düşünüyor Rus yetkililer. Yeni aşılar da var, sadece Sputnik V aşısı değil. Çumakov merkezinin 3. aşısının çalışmalarına Covivac aşısı da başlamış durumda. Yine Epivac Corona aşısı var. Onun da etkin olduğu belirtiliyor. Etkinliğinin iyi düzeyde olduğu belirtiliyor. Putin de ilk aşısını olmuştu ama kamera önünde de bir çıkmak istemediğini belirtmişlerdi. Yan etkisi görülmemiş. İsrail en başarılı ülke. Açık ara İsrail nüfusun yarıdan fazlasını aşıladılar. İki doz birden, yarıdan fazlası derken tek doz filan değil, tamam, az nüfus oranı ama yine de kendileri açısından çok büyük başarı açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü de Suriye nüfusunun %20'sini aşılamayı planladıklarını söylemiş yıl sonuna kadar. Tokyo'da olimpiyat ateşi Fukushima eyaletinden taşınmaya başlandı. Pek olimpiyat oyunları alışıldığımız gibi olmayacak. Geçen seneydi, pandemi yüzünden ertelenmek durumunda kalmıştı. 146 ölüm Türkiye'de, 29.762 vaka. Vaka sayısında patlama var efendim Türkiye'de, çok açık ve net bir biçimde. Dün tabii AKP'nin, iktidar partisinin kongresi vardı. Cumhurbaşkanı otobüslerde insanlar maskesiz öyle gittiler. Türkiye kamuoyunda çok büyük tepkiler topladı, hepimiz gördük. Durum parlak gözükmüyor Türkiye'de de. Evet, hemen uluslararası politikalara geçmek istiyorum. Joe Biden Amerika'da 30 milyonu açtı vakaların sayısı. İlk basın toplantısını bugün yapacak. Tabii Türkiye saatiyle farklar var. Adeta çapraz sorgu gibi bir şey oluyor. Gazeteciler sıkıştırmaya çalışıyorlar Amerikan başkanını. Biraz da geç kaldı açıkçası. Çünkü 65 gün yanılmıyorsam 20 Ocak'tan sayarsak aşağı yukarı 2 ayı aştı. Ki hemen Amerikan medyası çıkartmış rakamları, işte normal Amerikan başkanları ilk 33 günde bir ilk basın toplantısını yapıyorlar. Trump, Baba Bush falan, bunlar 5 kere yapmışlar. Trump çok konuşuyordu gerçi. Bill Clinton 4 kere başkanlık basın toplantısı yapmış. Küçük Bush 3 kere yapmış. Obama 2 kere yapmış. İşte bir Reagan bir kere basın toplantısı yapmış. Joe Biden tabii biraz gaflarıyla tanınan bir isim olduğu için hep beraber göreceğiz ilk basın toplantısında nasıl gideceğini. Gerçi birkaç kritik söyleşi vermişti Rusya liderine, diplomatik olarak nahoş karşılanan ifadelerini kullandığı 78 yaşındaki lider ABC'ye söyleşi vermiş idi, tartışma yaratmıştı. Biden iki dönem başkanlığı da hazırlanıyormuş bu arada. Amerika'da The Hill gazetesinin haberi bu da. 78 yaşında iki dönemden 4-4-8, 90'lık Amerikan başkanı olarak tarihe geçmeyi düşündüğüne dair iddialar var. Tabii iddia olarak aktaralım bunları. Evet, bu arada ben size aktarmıştım. Bir Teksaslı Demokrat vekilin Meksika sınırındaki çocukların, aslında Trump duvar dikiyordu. Tam 180 derece karşıtını yapınca bütün Latin göçmenler yığıldı Amerika sınırlarına. Bu sefer insani dram ortaya çıktı. Sınır birlikleri durumu kontrol edemiyor. Amerika'da zaten işsizlik var, pandemi var, ekonomik kriz var. Bir de üstelik göçmen krizini Biden muhtemelen basın toplantısında da sıkıştıracaklar buradan. Ekledi. Bir fotoğraf sızmıştı bu arada. Amerikalılar izin vermiyorlar o kamplara girilmesine, enteresan bir biçimde. Fotoğraf oradan sızmıştı. Sonra daha ziyade kontrol altında tutulan bir Carrizo Springs isimli göçmen kampına kongre üyelerinin tepki yarattı tabii. Girmesine izin vermişler. Orada çocuklar tutuluyor. Biraz daha herhalde koşulları iyi. Böyle bir durum. Amerika'nın Virginia eyaletinde idam cezasını kaldırmışlar. 1973'ten bu yana yaklaşık 170 kişiyi haksız yere idam ettiklerini yeni fark etmiş Amerikalılar. Geriye de çeviremiyorsunuz idam cezası verdiğiniz zaman. Hata, üstelik bir de siyahlar tabii ayrımcılığa hala maruz kalıyor, Amerika'daki en büyük tartışma. Hayırlı bir karar herhalde Virginia demek lazım. 23. eyalet olmuş idam cezasına, uygulamasına son veren. Bir de Donald Trump'ın Free Space isimli firmayla sosyal medyaya geri dönüşü, başka firmalarla da görüşmüş, değerlendirdiği yolunda haberler var efendim. Evet, uluslararası politika dedim ama Amerika'yı saydım. Asıl uluslararası politikanın kalbi Brüksel'de NATO zirvesinde attı. Video konferansla AB zirvesinde de önümüzdeki iki gün atacak diyebiliriz. Anthony Blinken NATO toplantısında müttefiklere hitap etti. Çin konusunda ya biz ya onlar seçeneğine zorlamayacağız gibi bir takım söylemler kullandı. Evet, ama öte yandan da başka söylemler de kullandı. Tercih yapmaya zorlamayacağız dese bile Çin'i kendilerine en büyük rakip, otokratik Çin devleti Çin'e karşı kolektif eylem çağrısı da yapmayı ihmal etmedi. Biden'ın ittifaka yaklaşımı bu zirvede somutlanıyor. Rekabet arttı, tehditler çoğaldı diyor Blinken, güç dinamikleri değişti diyor. Güven sarsıldı bizim demokrasilerde diyor. İyi de kim sarsı güveni demokrasilerde? Yani başka ülkeler değil herhalde, bu ülkelerin kendi sosyoekonomik sorunları en başta olsa gerek diye benim aklıma düşüyor. Yoksa Türkiye'de de biz biliyoruz, hep dış güçler yapıyor derler ya, kendi sorunlarımızı sanki biz yaratmamışız gibi, biraz öyle bir söylemle dile getirmiş. İçeriden dışarıdan demiş ama yani sonuç itibariyle o zaman içeriden gelen tehdidi tanımlamak lazım herhalde. Velhasılı kelam, her zamankinden fazla bir araya gelmeye ihtiyacımız var demiş. Çin'le tamam ya biz ya onlar zorlamayacağız Avrupalı müttefikleri, ama Çin uluslararası kurallara ve bizim müttefiklerimizle ortak değerlerimizin altını oymaya çalışıyor. Uluslararası kuralları bozuyor. Tabii uluslararası kuralları çerçevesini belirleyen BM sistemi, BM hukuku belirliyor. Onun dışında uluslararası kurallar yok, tek taraflı uygulanan. Gerçi uygulanıyor ama yani genel olarak yok. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaratılan Westfalia sistem var sadece elimizde. Bu ülkelerin Çin ile çalışacağı anlamına gelmiyor. Yani siz öyle ekonomik anlaşmalar yapabilirsiniz demeye çalışmış Avrupa Birliği'ne. Yine iklim değişikliği. Zaten Biden yönetiminin en şeyi bu. İkide bir de iklim değişikliği, Dünya Sağlık Örgütü'ne geri döndük, yaşasın çok taraflılığa döndük şeklinde bir sunum var. Ama asıl kritik alanlara bakmak lazım. O ikisinden daha fazla herhalde. Müttefiklerinin karmaşık ilişkileri olduğunu biliyoruz, birlikte aşmaya çalışacağız falan filan gibi cümleler kurmuş. Kurallar temelli uluslararası düzen. Bu konuda Çin'in meydan okumaları konusunda NATO'nun da önemli olduğunu, inovasyona yöneleceklerini, ultimatomlara yönelmeyeceklerini söylemiş efendim. Avrupalılarla anlaşmazlıklarımıza rağmen demiş. Bir de güç kullanımı konusunda temkinli, dışlamıştı ilk başta, bu sefer temkinli olacağız demiş. Böyle bir durum. Rusya'yı da dezenformasyonla suçladı, aşılara güveni zedelemekle suçladı. Enteresan. Burada tabii NATO ittifakı askeri bir ittifak ama aşılara kadar her konuda politik görüşlerinde dile getirdiklerini görüyoruz bu çerçevede. Siber saldırılarla altyapımızı hedef alma, fikri mülkiyet Çin'e burada yükleniyor. Rusya seçimlerimize güveni zedeliyor demiş. Amerikan kamuoyu çok tartışıyor bu seçimleri. Rusya'ya ne hacet diye düşünmemiş herhalde. Aşı güvenliği eylemlerinden ötürü sorumlu tutulacak demiş efendim. Evet, son tahlilde Avrupa Birliği ile ABD, NATO çerçevesinde Rusya'ya yönelik eylemleri, Çin'e yönelik eylemleri de koordine etme kararı almış durumdalar. Joseph Borrell'la da görüştü Anthony Blinken ve bir ABD-AB diyaloğu kurulması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. İnsan hakları, güvenlik, ekonomik ve Çin ile yapıcı görüşmeler dahil bir sürü alanda konuşacağız. Rusya'nın çatışmacı tarzını konuşacağız demişler. Birlikte karşı koyacağız diyor Joseph Borrell. İran anlaşmasına Amerika'nın dönmesine yönelik bir çalışmadan bahsetmiş Joseph Borrell. Artık ne olacaksa. Blinken en etkili yol Çin'e karşı birlikte durmamız vurgusu tabii ki yapmış Borrell'la açıklamada. Tepkilerini koordine edecekleri bir durum. Doğu Akdeniz'den de bahsetmişler tabii, Türkiye'de var burada. Karşılıklı çıkara dayalı birlikte hareket etmek vurgusu buradan çıkan noktalar. Bu arada Kanada'da 9 Rus yetkiliye şu göçmenleri böcek olarak nitelendiren nefret suçlusu Navalny'ye sahip çıkarak Kanada Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almış efendim. Kremlin kınamış, gayrimeşru demiş, tedbirler alacağız demiş. Şimdi Çin'den dikkat çekici uyarılar var. Bütün bu NATO'da yapılan açıklamalar, Avrupa Birliği'nden Sincan'daki Uygurlarla ilgili vakalarla ilgili soykırım ithamları Çin'e çok yöneltiliyor. Çin bunların yalan ve dezenformasyon ve manipülasyon olduğunu söylüyor. Yaptırım kararları da çıktı bu NATO'daki birlikte duruş sergilemeden önce. Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying çıkmış ve zehir zemberek bir açıklama yapmış. Şimdi birkaç boyutu var açıklamalarının. Beş Göz İttifakı diye bir ittifak vardır bu. Five Eyes İngilizcesi. 2018 yılında kurulmuş bir mekanizma. Bu mekanizma aslında işte pek çok ülkede var bunun içerisinde. Kanada'sı, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı. Daha çok Anglo-Sakson ülkeleri var, öyle diyelim. Amerika, Birleşik Krallık gibi ülkeler var. İşte bunlar daha çok Çin'e karşı istihbarat, anlık istihbarat paylaşıyorlar. Bu Çin Dışişleri Sözcüsü demiş ki Beş Göz ittifakına, başka ulusların iç işlerine karışmaktan vazgeçin artık. Çin 120 yıl öncesinin işgale kalkışılan Çin'i değil. Biz öyle yani çok kolay sinirlenmeyiz ama biz sinirlenirsek başa çıkmanız zor olur diye bir dikkat çekici bir açıklama yapmış. Artık 21. yüzyıla girdiğimizi hatırlamaları lazım. Çin hanedanlığı dönemindeki gibi davranamazlar Çin'e demiş. 1900'lerin başlarında bir de işte atıf yaptığı Kuzey Çin'in işgal edilmesi ve yağmalanması, sömürgecilik dönemine atıf yapmış. Orada 8 devlet müttefik halde davranmış idi efendim. Evet, bu Beş Göz'le ilgili böyle cümleler kurmuş ama şöyle de diyor. Birleşmiş Milletler sisteminde 190 ülke var. Siz sadece 5 ülkesiniz. Uluslararası toplumu temsil etmiyorsunuz. Çin'in başka ülkelerle iyi ilişkileri var demiş. Hızını alamamış. Uygur etnik bölgesinde son 40 yılda nüfusun 5,5 milyondan 12,8 milyona çıktığını, burada soykırım gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söylemiş. Yaşam beklentisi çok düşüktü. Çin kalkınma modeliyle insanların hayatlarını değiştirdi. 30 yıllık yaşam beklentisi 72 yıla Çin başarısı sayesinde çıkartıldı. Siz hangi soykırımdan bahsediyorsunuz demiş. Bütün etnik gruplar demiş, Uygurlar da dahil demiş, anayasal haklarını kullanıyorlar, kalkınma ve ilerlemenin meyvelerinden de kendileri tadıyorlar demeye getirmiş. Başarılı bir kalkınma modeli uyguladıklarını, insan haklarının da bu kalkınma modeliyle geliştirildiğini söylemiş. Sonra da dönmüş, siz kendi soykırımcı tarihinize bakın diye sıralamış zehir zemberek. 400 yıllık transatlantik köle ticareti. George Floyd demiş hala nefes alamıyor. Yani geride kaldı falan demeyin. Adam hala sizin topraklarınızda polis şiddetinde ölebiliyor nefessizlikten demiş. Irk ayrımcılığı komisyonu Afrika asıllıların Amerika'daki sistematik ihlallerini, hak ihlallerini sürekli raporluyor demiş. Alman koloniciler 1900'lerin başlarında Namibya nüfusunun neredeyse tümünü kırdılar demiş. Afganistan'da demiş yapılanlar geçmişte, Fransa'nın yaptıkları, Cezayir'i sıralamış. Kanada'nın yerlileri kültürel soykırımdan geçirdiğini söylemiş. Ve bunlar geçmişte kalmadı çünkü Irak'a, Suriye'ye ve Libya'ya saldırdınız demiş. Daha yakın zamanda orada da milyonlarca insanın hayatlarından siz sorumlusunuz demiş. Failler cezalandırılmamalı mı? Failler sorumlu tutulamaz mı diye sormuş. Diğer ülkelerde yarattıkları kargaşalardan kendilerini sorumlu tutmayan, pişmanlık duymayan bu ülkelerin Çin'e verecek dersi yoktur demiş. Daha siz aşı milliyetçiliği yapıyorsunuz, gelişmiş ülkelerin aşı sahibi olmasını engelliyorsunuz demiş Çinli sözcü. Başkalarına insan hakları dersleri verenler anlamalı ki demiş, Çin, Irak, Suriye ve Libya değil. Ayağınızı ona göre denk alın demiş. Zehir zemgerek bir açıklama yapmış. Bu arada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de bir iki tane füze denemesi yapmış. Japonya bir alarma geçmiş. Güney Kore Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Chung Yu-yong'la görüşüyor. Geçen gün Blinken de ziyaret etmişti. Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması demişti. Güney Koreli bakan hemen müdahale etmişti. Hayır, Kore Yarımadası'nın demişti. Yani sadece kuzey değil diye dikkat çekiciydi bu. Bakalım Lavrov'la görüşmesini herhalde yarına detayları düşecek. Efendim, Rusya Dışişleri Bakanlığı da sert tepki gösterdi. Özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Rusya'ya dair açıklamalarına. Kendi üyelerinizin sorunlarıyla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz, insan hakları meselelerinde çok fazla sorun var. Onları çözün, biz sizden esinlenelim demeye getirmiş. Duma'daki bir sürü milletvekili Patrushev, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patrushev'in açıklamaları da var bu konuda. Amerika ile Rusya arasındaki ilişkilerin giderek çok zor bir duruma geldiği vurgusu var. Ve genel sekretere de yıkıcı açıklamalar yapma eleştirileri var. Viyana'daki silah kontrolü görüşmelerinde de görüyoruz. NATO sürekli olarak Rusya'yı sıkıştırmaya, kıskacı almaya çalışıyor. Sonra da saldırgan taraf Rusya diye de açıklamalar yapıyorlar. Bu kabul edilemez. Genel olarak bu vurgular var Rus yetkililerin açıklamalarında. Rus senatör Konstantin Kosaçev örneğin Kafkasya'dan Kuzey Kutbu'na uzanan alanda Rusya durmayacak da başka hangi ülke duracak demiş. NATO'nun ne işi var demeye getirmiş orada. Ve NATO dünya için tehlikenin ana kalesi. Dünya halkları için tehlikenin ana kalesi saptaması yapmış. Şimdi tabii Biden'ın bu ithamları üzerinden Rusya'nın Amerika'daki büyükelçisi Anatoly Antonov Moskova'ya geri çekilmişti danışmalar için. O da milletvekilleriyle buluşmuş. Özellikle ilişkilerin geldiği durumun çıkarlarına olmadığını kimsenin dile getirmiş. Putin'le de görüşmesi bekleniyordu. Ne zaman görüşecek onu göreceğiz. Evet, birazdan Naim Babıroğlu'yla da NATO'da Batı kanadının çizdiği çerçeve ve Türkiye'ye yansımalarını konuştuk. Onları da dinleyeceksiniz. Avrupa Birliği zirvesi başlıyor. Pandemi 3. dalga var. Dolayısıyla tercihleri Avrupalı liderlerin video konferans yoluyla zirve yapmak oluyor. Bu akşam başlayacak ve zirveye Joe Biden da katılacak. Video bağlantısı, daha doğrusu konuk olacak diyelim. Anthony Blinken'la Joseph Borrell'ın mesaisini aktarmıştım. Biliyoruz artık Türkiye ile ilgili kısmı ortada. 18 Mart mutabakatından işte Doğu Akdeniz'e, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve özellikle de üst düzey temasların arttırılması. Angela Merkel zirve öncesinde Almanya parlamentosuna çıktı. Türkiye ile ilgili mesajlar verdi. Politik tutumlarını açıkladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği hangi adım istiyorsa attığını, dolayısıyla gerilimin düştüğünü söyledi kendisi. İnsan hakları standartlarını tutması lazım dedi. Hukukun üstünlüğüne uyulması lazım dedi. NATO da önemli bir müttefik Türkiye dedi. Yani insan haklarını görmezden gelemeyiz dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için üzüntü verici ifadesini kullandı. Ama öte yandan da Türkiye'nin önemine, özellikle sığınmacı anlaşmasının Avrupa'ya akını durdurduğunu, yani Türkiye tampona döndürmüştü kendini bu anlaşmayla, bunun Avrupalılar için bir nimet olduğunu bir kez daha vurguladığını görüyoruz. Merkel'in temel oluşturuyor zaten ilişkilerimize diyor. Yüksek düzeyli diyaloğun yeniden başlatılmasını görüşeceğiz diyor. Böyle aslında iyi gözüküyor ortam. Zaten Kıbrıs'ta 5+1 görüşmeleri de BM kanalıyla başlayacak. Yani Türkiye biz ne istediysek yaptı Doğu Akdeniz'de. Yunanistan'la masaya oturdu ön koşulsuz. Gemiyi çekti, attı Antalya Limanı'na. Libya'da taleplerimiz doğrultusunda hükümet kuruldu, o da ilerliyor. Dolayısıyla niye Türkiye'yi sıkıştıralım demeye getirmiş. Biraz da insan haklarından teessüf etmiş işte. Türkiye ile işbirliği seçeneklerini görüşecekler. Sadece NATO ortağı değil, müttefik değil, AB'nin doğrudan komşusu. Dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke, Almanya'da da bir sürü Türk asıllı yaşıyor demiş. Almanya politikasını çok güzel özetlemiş aslında Angela Merkel. Şimdi Avrupa Konseyi bu arada Bakanlar Komitesi'nden HDP Genel Başkanı Selahattin, eski Genel Başkanı, eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısını da son olarak ileteyim. Evet. Milli Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü Hulusi Akar. Özellikle İdlib Suriye meselesinin gündemde olduğu belirtiliyor efendim ki orada tabii Suriye ile Türkiye ile Rusya arasında bir başka geçit, 3 geçiş noktası açılması teklif edilmişti. Uzlaşma sağlandığı belirtilmişti. Halep bölgesinde ve İdlib'de, orada heyet tahrirçiler, El-Kaide bölgesi, cihatçı bölgesi, onun temizlenmesi için geçen sene Moskova'ya gitmişti Cumhurbaşkanı ve Soçi mutabakatı, bir türlü Türkiye'nin uygulamadığı mutabakat tazelenmişti. Dolayısıyla Rusya'nın beklentilerinin devam ettiğini anlıyoruz. Onu da konuşmuşlar. Hulusi Akar mutabık kaldıklarını söylemiş. Ateşkesi kalıcı kılacaklarını söylemiş. Efendim, Çin Dışişleri Bakanı aynı zamanda Wang Yi Türkiye'yi ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'dan geldi. Çavuşoğlu'yla, Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edildi. Külliye'de kabul etmişler. Henüz bir içerik göremedim girerken. Suudi Arabistan'dan geldi bu arada. Orta Doğu turunda aynı zamanda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'a da gidecek Çin Dışişleri Bakanı. Evet. Macron Türkiye seçimlerde içişlerimize karışacak diye bir iddia ortaya atmıştı France 5 kanalına. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy bu ifadelere tepki göstermiş. Dostluk ilişkisi geliştirmeye çalışıyoruz. AB zirvesi öncesi böyle kasıtlı açıklamalar yapıyor Macron diye beyanatta bulunmuş efendim. BM Libya'daki bütün yabancı savaşçıların, paralı askerlerin çekilmesini talep etti. Fransa, Almanya, İtalya Dışişleri Bakanları Libya'yı ziyaret ettiler. İşte 5 Şubat'ta BM hükümeti kurulmuş idi. Orada da onu da aktarayım efendim. Evet, çok uzattım. Birazdan hiç şarkıya da atıf yapmadan doğrudan söyleşiye atıf yapacağız. Çünkü bugün kısa süre önce kayıt yaptık. Doktor Naim Babiroğlu'yla NATO zirvesini dinleyebilirsiniz. Hemen pası oraya atıyorum. Yarın görüşmek üzere. Şimdiden size hoşçakalın diyeyim ben. Eksen'den.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Bugün konuğumuz Doktor Naim Babiroğlu olacak. Kayıtla yapıyoruz, demin de belirttiğim gibi kendisinin zamanı ancak böyle yakalayabildik kendisini çok kısa süre önce. Hoş geldiniz Naim Bey yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız bana. Efendim çok önemli bir hafta bu hafta. Hem NATO toplantısı Brüksel'de ilk kez pandemi koşullarında yüz yüze gerçekleştirildi ve Amerikan yönetimiyle de Türkiye'nin ilişki kurduğunu görüyoruz. Hem Avrupa Birliği toplantısı da başladı. Öncesinde de tabii ki bir takım yansımalar olmuş idi. Türkiye ile aslında Avrupa kanadında bir teskin olma durumu var gibi gözüküyor. Özellikle Doğu Akdeniz bağlamında, ama önce ben bir şu NATO meselesinden sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Evet. Çünkü 2030 artık stratejisi şekilleniyor anladığımız kadarıyla. Liderler Zirvesi'ne de hazırlık niteliğinde bu Dışişleri Bakanları toplantısı daha ziyade terörle mücadeleden de büyük güç rekabetine vizyonu devreye sokuluyor gibi. Blinken'ın basın toplantısında, NATO konuşmasında, toplantı konuşmasında yaptığı açıklamalar hep Rusya ve Çin'i bir hedef tahtasına oturtulduğu bundan sonrasında. Tabii bütün bunlar yapılırken de transatlantik bağlarının yeniden tesis edileceğine sanki işaret ediyor gibiydi. Öncelikle bu NATO vizyonunu sizden, sizi nasıl gördüğünüzü, Türkiye'nin bu vizyondaki yerine geçmeden onu sormak istiyorum. Bu NATO toplantısının önemini siz nerelerde görüyorsunuz?
Evet, şöyle Ceyda Hanım, şimdi NATO 1949 yılında 4 Nisan'da kuruldu, 12 ülkeyle kuruldu ve 1990'lara kadar, yani Sovyetlerin dağılışına kadar bu 12 ülke kaldı. Daha sonra 16 ülkeye çıktı, fakat Sovyetlerin dağılışından sonra biliyorsunuz önce Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti 1999 yılında üye oldular, sonra Sovyetlerin dağılmasından sonra Baltıklardaki ve Orta ve Doğu Avrupa'daki bütün ülkeler hemen hemen NATO'ya üye oldular. Geldiğimiz aşamada NATO 12 üyeyle kurulan NATO bugün itibariyle 30 üye ülkeye çıktı. Ve evet, gittikçe, yani soğuk savaş sonrası bile gücünü kaybettiği tartışmalarına da zaman zaman tartışmaları yapılan NATO aslında sonuca baktığınızda 12 ülkeden 30 ülkeye çıkmış ve gücünü daha da arttırmıştır. Gittikçe güçleniyor ve şu anda sırada bekleyen çok sayıda da ülke vardı. Bunlar Partnership for Peace dediğimiz barış için ortaklık platformunda bekliyorlar. Yani NATO üyeliğine hazırlık kapsamında bunlar bekliyorlar. Bunlardan işte birisi Ukrayna, birisi Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkeler. Bunlar sırada bekliyor. Dolayısıyla 2030 NATO stratejik belgesine baktığınızda, bu soğuk savaştan sonra, Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya'nın, yani dağılması ve gücünü kaybetmesi NATO'nun karşısındaki varoluş maksadı olan tehdidi ortadan kaldırdı. Çünkü NATO'nun kuruluş amacı neydi? Sovyet Birliği'ne karşı, Doğu Paktı'na karşı bir güç, bir ittifak şemsiyesi, güvenlik şemsiyesi. Ama Sovyetler dağılınca varoluş maksadı ortadan kalkınca, sizin biraz önce söylediğiniz gibi belirsiz krizler, terörle mücadele gibi bazı tehdit algılamaları resmi dokümanlara yansıdı. Ama şimdi görüyoruz ki artık NATO soğuk savaş dönemine tekrar dönüyor. Nasıl dönüyor? Daha büyük tehditlerle dönüyor. Eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Şimdi sadece o değil, Çin ve Rusya var. Yani Çin'i stratejik rakip olarak görüyor. Rusya'yı da birinci askeri tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla NATO böyle, ama NATO böyle görürken Ceyda Hanım, değerli dinleyenlerimize şu mesajı vermek lazım. Aslında bu NATO vizyonu ABD'nin vizyonudur. ABD aynı tehditleri algılıyor. Yani ABD de Çin'i stratejik rakip olarak görüyor ve Çin'i birinci önceliğe taşıdı. Pasifik'e, yani Güney Çin Denizi'ne birinci öncelik. Rusya da birinci öncelik, ama Rusya askeri yönden. Ve dikkat ederseniz İngiltere, son zamanlarda İngiltere sanki NATO'dan bağımsız, ABD'den bağımsız bazı Rusya'ya karşı çok sert açıklamalar yaptı ve nükleer başlık sayısını arttırma kararı aldı. Yani evet, Rusya'yı, kendi egemenliğini, kendi milli çıkarlarını olumsuz etkileyen nükleer bir güç, bölgede güçlenen nükleer bir güç olarak belirtti. Aslında İngiltere kimin adına konuştu bu dili? Bu dilin NATO ve ABD adına konuştu. Çünkü şunu unutmayalım Ceyda Hanım, NATO'nun yapısı şudur. Stratejik Müttefik Kuvvetler Komutanı, yani 4 yıldızlı orgeneral, yani NATO Askeri Kuvvetler Komutanı veya basit bir tabirle tırnak içinde NATO ordusunun komutanı daima Amerikalı 4 yıldızlı generaldir. Bu daha değişmez. Yardımcısı daima İngiliz. Yardımcısı daima İngiliz orgeneraldir. Değişmez. Kurmay başkanı da daima Alman orgeneral veya oramiraldir. Değişmez. Dolayısıyla NATO'ya baktığınızda ABD'nin, İngiltere'nin ve Almanya'nın özel bir ağırlığı olduğunu bir kere belirtmemiz lazım. Yani aslında NATO'nun, NATO Genel Sekreterinin bu son iki günde NATO toplantısında aktif olarak sürekli açıklamalarda bulunması Trump yönetiminden sonra Biden yönetiminin etkisiyledir bu. Yani Stoltenberg, yani NATO Genel Sekreteri, ne gün ne NATO önemli toplantılarda NATO gündemini ABD'den, ABD ile koordine etmeden hazırlayamaz. İlave olarak böyle aktif ve Rusya'yı, Çin'i, işte Avrupa Birliği ile olumlu mesajları verecek herhangi bir mesajı da ABD'den bilgisi, ABD'nin bilgisi dışında yapmak. Dolayısıyla NATO Genel Sekreteri ABD adına, tabii NATO adına konuşmuştur. Şimdi burada şu görülüyor. Ne olacak bunun sonunda? Bunun sonucunda bir silahlanma yarışı göreceğiz. Rusya'ya evet. Karşı, askeri güç olan Rusya'ya karşı tekrar bütün NATO üye ülkelerin, yani 30 üye ülkenin savunma harcamalarının en az %2 olması kaydıyla bir silahlanma yarışını göreceğiz. Bu silahlanma yarışı en fazla Doğu Akdeniz'de, işte Orta Doğu'da ve Orta ve Doğu Avrupa'da, Baltık ülkelerinde olacak. Tabii Rusya da aynı şekilde karşılık verecek. Türkiye'yi nasıl ettiler? Türkiye'yi Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de ettiler. Çünkü NATO Türkiye'yi bir kere yalnızlaştırmak istemiyor. NATO için Türkiye önemli. Bir neden önemli? Bir kere Türkiye güneyde Irak ve Suriye sınırında yaklaşık 1300 kilometrelik sınırda terör üreten bir coğrafyaya sınırdaş bir ülke Türkiye. Terör üreten bu coğrafyada, yani terör üreten NATO'yu ilgilendiren en çok nedir? IŞİD, DAEŞ, El-Kaide türevi unsurları kastediyorum. Tabii Türkiye açısından PKK terör örgütünü de kastediyorum. Bu açıdan baktığınızda aslında Irak ve Suriye NATO açısından, ABD açısından, Avrupa Birliği ülkeleri açısından terör üreten bir coğrafya. Terör üreten bu coğrafyanın hemen sınırında kim var? 1300 kilometrelik sınırda Türkiye var. Türkiye NATO üyesi. O zaman Türkiye burada ne kadar fazla sığınmacı absorbe ederse, ne kadar fazla terörle o NATO'nun ve ABD'nin, işte Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine aldığı El-Kaide türevi, radikal unsurlara karşı bir duvar görevi yaparsa Türkiye zaten NATO, bir de sığınmacı halkını, yani mülteci için bir absorbe görevi yaparsa Türkiye hem Avrupa Birliği hem NATO hem ABD için görevi fazlasıyla yapmış oluyor. Dolayısıyla
efendim,
Türkiye'yi evet.
Şunu soracağım, yani öyle acayip bir şey oldu ki tabii anlaşılan yeniden bir soğuk savaş estirmek istiyor. Biraz hegemonya düşüşü tartışmaları da olmuştu bu süreçte, evet. Özellikle Trump döneminde. Amerikan hegemonyası düşüşe geçtiği için NATO üzerinden tekrardan tesis etmek için karşılarında bir ideolojik tehdit de yokken Rusya ve Çin bağlamında bir anda böyle bir yola girilmiş gözüküyor. Dünya açısından çok da parlak bir yere götürecek gibi gözükmüyor ama şimdi Türkiye sanki NATO'dan ayrılacak, başka yollar tutacakmış gibi çok fazla manzara çizildi. Sürekli olarak bir hizaya getirme söylemi diyelim alt metinde görülüyor. Bu zirvenin de, bu toplantının da bu açıdan bir şeyi var mı acaba? Önemi var mı? Ne dersiniz? Yani böyle bir tehlike var mı? Türkiye'deki politika yapıcıların NATO'dan farklı tavır alması gibi bir tehlike var mı sizce?
Ceyda Hanım, 1949'da NATO kuruldu. 18 Şubat 1952'de Türkiye ve Yunanistan NATO üyeliğine kabul edildi. Bir kere Türkiye'de bedava kabul edilmedi. Bir diyet ödedi. Yani Kore Savaşı'nda şehitlerimiz oldu. Bir diyet ödedi, öyle NATO'ya kabul edildi. Yoksa Türkiye hemen müracaat etti, kabul edildi diye bir durum yok. Türkiye NATO üyesi olduktan bugüne, yani 2021 Mart'ın sonuna geldiğimiz bugüne kadar ne sağ ne sol, ne merkez, hiç ne de koalisyon, hiçbir hükümet, hiçbir siyasi iktidar NATO'dan çıkma iradesini bir kere göstermedi. Bu sadece, çok özür diliyorum, sadece normal günlük konuşma içerisindeki sohbet tartışmalarından öte geçmedi. Şimdi Türkiye NATO'dan çıkmak isterse çıkabilir elbette. Yani zaten NATO'dan çıkarma diye Kuzey Atlantik Anlaşması 14 maddedir. NATO Anlaşması, Washington Anlaşması. Bu 14 maddenin hiçbirinde NATO'dan çıkarılma diye bir şey yok. Yani NATO'dan çıkarılma olmaz. Ama üye isterse 13. maddeye göre ABD'ye başvurur, çıkar. Bunu tarihte iki defa gördük. Fransa 1966'da De Gaulle zamanında bağımsızlık politikası izledi. Askeri kanadından ayrıldı. Siyasi kanattan da ayrılmadı. Askeri kanattan ayrıldı. Fransa daha sonra da 2009'da Sarkozy döneminde tekrar askeri kanada döndü.
Evet.
Yunanistan 1974 sonrası Kıbrıs Barış Harekatı'nda işte NATO'nun ciddi bir tavır göstermediği gerekçesiyle askeri kanadından ayrıldı 74'te. Tekrar Yunanistan 1980'de işte 12 Eylül yönetimin yaptığı ikinci iş olarak vetosunu kaldırdı. Askeri kanada girdi. Dolayısıyla tarihte iki ülke askeri kanattan çıktı döndü. Ben Türkiye'nin böyle bir iradesi olduğunu hiç düşünmedim. Herhangi bir hükümet de böyle bir irade göstermedi. Bu sadece zaman zaman sizin dediğiniz gibi bir güç gösterisi ya da karşılıklı tehdit davranışlarından öte gitmez. Türkiye şimdi bir veto hakkı var yani NATO'da veto ve oy birliği evet. alınıyor. Şimdi
hocam değiştirmekten evet. bahsediyorlar biraz bu 2030 vizyonda. Mesela bu hazırlanan belgede de hızlı hareket etmek, işte konsensus gerekliliği olduğu evet. için işleri çok evet. zorlaştırıyor. Yeni dönem Doğru. tehditlerinde deniliyor. Hakikaten böyle bir Doğru. şey gerçekleşebilir mi? Bunun sonuçları ne olur?
Evet, bu Avrupa Birliği'nde de var bu çalışma Ceyda Hanım. NATO organizasyonda da var. Oy bir bazı kararları, önemli stratejik kararları daha az üyenin oy birliğiyle alma yönde bu çalışma devam ediyor. Bu çalışma olursa Türkiye'nin aleyhine olur. Çünkü önemli stratejik kararlar Türkiye kabul etmese bile geçecek anlamında. Ama şu değildir, yani NATO'ya üyelik sürecindeki ülkelerin kabul edilmesi gibi değil de Türkiye'nin kabul edebileceği bazı kararlar olacaktır. Avrupa Birliği de özellikle Polonya ve Macaristan'ın tutumları nedeniyle biliyorsunuz Avrupa Birliği Polonya Macaristan tutumundan memnun değil. Bu yönde bir çalışması var ama henüz sonuçlanmış değil. Ama önemli bir konuya temas ettiniz Ceyda Hanım. Bakın NATO deyince eşittir Avrupa Birliği demek zorundayız. Neden? Çünkü Avrupa Birliği nasıl bir irade beyan etti? Biden yönetimiyle beraber artık Avrupa Birliği önemli kararlarda ABD'ye göre hareket edecek. Paralel hareket edecek. Bu şu demek aslında bir sır değil bu. Şu anda İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. 27 ülke kaldı Avrupa Birliği'nde. Peki 27 ülkenin kaçı NATO ülkesi? 21'i NATO ülkesi. Bu 21'inden güçlü olan ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Hollanda gibi güçlü NATO ülkeleri Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla aslında NATO'nun aldığı karar, ABD'nin aldığı karar, Rusya ve Çin için söylüyorum, bir de genel bölge için, Türkiye için söylüyorum, Avrupa Birliği'nin aldığı karar anlamındadır. Onun da altını çizelim. Hele hele İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra Avrupa Birliği'nde yegane nükleer güç kim kaldı? Fransa kaldı. Fransa da bu nükleer gücüne güvenerek tabii Avrupa Birliği'nde ağırlığını arttırma yönünde adım sergiliyor. Şimdi öyle bir çelişki ki şimdi Türkiye Rusya ile Suriye'de işbirliği yapıyor biliyorsunuz. İyi kötü giden Astana süreci var. Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan cephesinde Karabağ'da Rusya ile biliyorsunuz bir işbirliği yapıyor. Soçi mutabakatı var, Astana süreci var Suriye'de. Aynı Türkiye mesela NATO zirvesinde alınan karara imza atıyor. İmzada ne var? Rusya birinci tehdit olarak yer alıyor. Oraya da imza atıyor aynı Türkiye. Dolayısıyla aynı Türkiye NATO kuvvet havuzuna Rusya için kuvvet tahsis ediyor. Böyle de Türkiye açısından böyle de bir durum var. Yani hem Rusya ile işbirliğini devam ettirme hem de NATO ABD ile devam ettirme. Türkiye'nin ben kısa orta dönemde NATO'dan ayrılma iradesini göstereceğini bir siyasi iktidarın hiç düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Tersine yukarıdan yani stratejik düzeyde açıklamalar şu yönde. Biz Avrupa Birliği'ne ve NATO ile birlikte yürümek istiyoruz. Şeklinde evet. biliyorsunuz. Açıklamalar evet. var.
Evet. Anthony Blinken'la da ilk yüz yüze görüşmeyi NATO evet. vesilesiyle Dışişleri Bakanı yaptı. Orada da aslında NATO'dan da geldi. Türkiye'nin bu bağlamda bağımsız politika üretme kabiliyeti açısından sizce durum nasıl bundan sonraki süreç açısından? Çünkü evet. Cumhurbaşkanı'nın dün açıklamaları sırtımızı ne batıya ne doğuya dönmemek şeklinde bir bu denge tutturulabilir bir denge mi? Bu bağlamda bağımsız hareket etme potansiyeli olarak ne düşünürsünüz?
Evet, şöyle düşünelim. Bunun önümüzde bir örnek var. Nedir bu örnek? S-400 hava savunma sistemi. Rusya'dan 2,5 milyar dolar ödedi Türkiye. Bağımsız bir ülke olarak NATO üyesi olmasına rağmen NATO'nun tırnak içinde söylüyorum düşman kabul ettiği, birinci tehdit olarak kabul ettiği ve dokümanlarında böyle yazıldığı bir ülkeden aldı. Aldığı ülke için de NATO'ya kuvvet havuzuna kuvvet veren bir ülke satın aldı. 2,5 milyar dolar alacak. Tamam, bu tam bağımsızlık. Egemen bir ülke elbette tehdit değerlendirmesi yapmıştır. Risk analizi yapmıştır. Öyle kabul edelim. Ve 2,5 milyar dolar ödeyerek sistemi aldı. Türkiye'ye geldi. Nisan 2020'de bu sistem aktif duruma getirilecek şeklinde üst düzeyden açıklamalar yapıldı. Şimdi Nisan 2020'de aktif duruma getirilecekti. 11 ay geçti. Hala deniyor ki biz Avrupa ABD ile S-400 konusunda anlaşmaya hazırız şeklinde Türkiye'nin mesajları var. O zaman eğer bağımsız bir ülke, egemen bir ülke ve risk analizi yapmışsa aldığınız bir silahı, hele hele böyle pahalı bir silahı kullanmak durumundasınız. Demek ki NATO'nun ve ABD'nin, yani üyesi olduğunuz ittifak içinde yer alan ABD'nin ve NATO'nun bu tepkisini dikkate alan bir Türkiye var o halde. Demek ki ittifakta yer aldığınızda Kuzey Atlantik'in anlaşmalarına ve NATO'nun stratejik belgelerine uyum göstermek zorunda kalan bir ülke var. O halde bu ülke Türkiye, biz ne batıyız ne doğuyuz dediğinizde doğrudur ama zaman zaman da Avrupa Birliği içindeyiz. NATO ile çalışmaya hazırız, Avrupa Birliği ile çalışmaya hazırız şeklinde açıklamalar da var. Şimdi dolayısıyla ben bu açıklamanın NATO ittifak içinde ve ABD ile ilişkilerinde pek somut bir yere oturduğunu değerlendirmiyorum. Bizim en büyük örnek S-400 hava savunma sistemi. Dün ne dedi ABD Dışişleri Bakanı? Türkiye Suriye'de ve Afganistan'da terörle ilgili Türkiye ile ortak işbirliğimiz var. Bundan memnunuz. Ancak S-400 hava savunma sistemi Türkiye elinde tutmamalıdır. Bunda kararlıyız dedi. Elinde tutmamalı. Ne yapacak Türkiye? Yani coğrafyasından dışarı mı çıkaracak bunu? Bunu tabii Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok ama şöyle bir durum ortaya görülüyor. S-400 savunma sistemi kısa dönemde pek de aktif duruma getirilecek görünmüyor bana göre. Benim değerlendirmem
Peki.
O.
Avrupa'yı da zamanı iyi kullanmak açısından Avrupa Birliği zirvesi de var. Oradan da özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili olumlu mesajlar geldi efendim. Ama tabii bu Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonla ne kadar uyumlu onu soracağım. Almanya'dan en son Merkel'den de Türkiye'nin adımlarına dair övgüler geldi. Zaten sığınmacı ile ilgili meselesiyle ilgili övgüler var. Stratejik önemini de vurguladı Merkel. Türkiye Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda mı adımlar atacak olarak okuyacağız bu zirvedeki
şöyle
durumu?
Şöyle okuyoruz. Zaten aslında Ceyda Hanım, Türkiye Avrupa Birliği'nin istediği adımları attı. Ne istiyordu Türkiye Avrupa Birliği Türkiye'den? Doğu Akdeniz'de Yunanistan'da olan gerginlik ortadan kaldırılsın. Peki Türkiye ne yaptı bunun için? Oruç Reis ve buna benzer gemiler Yunanistan'la gerginliğe yol açacak sahalardan, alanlardan başka bölgelerde görevlendirdi. Bu Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ın da memnun edici, Yunanistan'ı ve Avrupa Birliği'ni memnun edecek bir tutumdu Türkiye'nin. Oruç Reis gibi diğer gemileri. İkincisi, Doğu Akdeniz'de başka gerginliği azaltıcı bir adım olarak, halkı olarak ne istedi Avrupa Birliği? Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin, diyalogun başlaması. 62. istikşafi görüşme zaten devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşme de başladı. O halde Avrupa Birliği diyor ki Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırmayın. Gerginliğe neden olacak adımları atmayın. Yunanistan'la gerginlik yaratmayın. İkincisi, sığınmacı akını Avrupa'ya gelmesin. Yani siz sığınmacıları, Suriye'den gelen sığınmacıları absorbe edin. 4 milyon işte resmi rakamlara göre 4 milyon kadar sığınmacıyı Türkiye'de barındırmaya devam edin. Biz zaman zaman bazı yardımlar da yaparız ama sakın bu sığınmacılar herhangi bir şekilde serbest bırakmayın. Yani serbest dolaşım hakkını vermeyin onlara. Dolayısıyla Türkiye bunları yapıyor şu anda. Bir, Oruç Reis gemisi başka bölgede. İki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşme başladı, devam ediyor. Üç, Türkiye'nin 40-50 yıldır iddiaları ve tezleri var. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir sınırı yok. Herhangi bir ulusal çıkarına yönelik bir hakkı yok. İddiası da olmamalı. Ama Oruç Reis gemisini tartışmalı bölgelerden başka bölgeye görevlendirdiğinizde bu dolaylı olarak sanki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hakları var görüntüsü veriyor. Dolayısıyla evet. AB'nin yani Avrupa Birliği'nin istediği de bu. Yunanistan'da memnun eden gelişmeler bu. Dolayısıyla ABD'de iki grup var aslında şu anda. Bir Almanya'nın yani en güçlü Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi olan Almanya'nın başını çektiği grup. Türkiye ile pozitif işbirliğine devam edelim. Çünkü göç anlaşması çok önemli Avrupa için. Bir de Gümrük Birliği'nin müzakerelerine başlayalım diyor. Diğer bir grup var. Hollanda ve İskandinav ülkelerinin, Norveç hariç İskandinav ülkelerinin başını çektiği grup. Bunlar da diyor ki yapıcı ilişki olsun ancak Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi açısından da var olan Avrupa Birliği'nin değerlerine uymayan, standartlara uymayan konuları da mutlaka dikkate alalım diyor. Tabii Almanya, Merkel, Başbakan Merkel biraz daha yumuşak. Sonuç ne olur derseniz, sonuç biraz önce dediğim gibi Türkiye Doğu Akdeniz'deki gerginliğe son verdiği için, Yunanistan'la diyaloğa başladığı için, bir de mülteciler yani sığınmacılarla ilgili anlaşma yenilemesine de taraftar olduğu için Avrupa Birliği ile ilgili ben olumsuz bir raporun çıkacağını değerlendirmiyorum. Ancak şöyle olabilir, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir de HDP partisinin kapatmasına ilişkin bazı ifadeler yer alacaktır. Ama Avrupa Birliği de bu şekilde yani Avrupa Birliği memnun. Aslında Türkiye'nin attığı adımlar da tam da Avrupa Birliği'nin ve yeni ABD yönetiminin yani Biden yönetiminin ve NATO'nun istediği durumlar zaten.
Peki çok çok teşekkür ediyorum sizlere değerlendirmeleriniz için. İki kritik konuda Türkiye'nin evet. yönünü ortaya seriyor aslında olgulara dayalı bu değerlendirmeleriniz. Evet. Çok
İyi
teşekkürler.
Yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Evet, Doktor Naim Babiroğlu ile konuştuk. Hem NATO toplantısı hem Avrupa Birliği toplantısını değerlendirdik. Kendisinin vakti itibariyle bunu hemen çok kısa bir süre önce kayıt olarak yaptık. Tekrar edeyim onu da. The Animals'dan House of the Rising Sun'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.